Ayrım 10.
Dayanamadın. Biz ne yapacağız? Tam 12 saattir görevdeyiz be. Bekleyeceksin Muammer. Emekliliğine kaç gün kaldı şurada? Ne demiş derviş? Tekkiyi bekleyen çorbayı içer. Muammer'in arkamızdan homurdanmasını aldırmadan kendimizi dışarı atıyoruz. Beyoğlu'nun tenha sokaklarındayız işte. Bir yerlerden ezan sesi geliyor. Hava hala karanlık ama kar durmuş. Kulaklarımızda sabah ezanı okuyan müezzinin yanık sesi, erimeye başlayan karların üzerinden kaymamaya çalışarak yürüyoruz. Hiç sevmem bu ıslaklığı. Bir çorba içelim mi Ali diyorum. Yüzünü ekşitiyor ama biliyorum ben istediğim için çorbacıya gelecek. Bu çocukla zevklerimiz niye uyuşmuyor? Vazgeçtim diyorum. Şimdi çorba ağır gelecek. Şu köşedeki pastane açılmıştır. Sabahçı kahvesinin karşısındaki. Oradan poğaça alalım ya da börek. Bizimkinin gözleri ışıyor. Çayı da dolma bahçenin orada içeriz başkomiserim. Dolma bahçenin orada dediği yer sarayla dolma bahçe camii arasında deniz kıyısındaki küçük büfe. Bu saatte sakindir. İyi fikir diyorum. Hadi gidelim. Yavaşça eriyen kar suları gibi usulca uyanıyor İstanbul. Henüz tenha olan yolların tadını çıkararak iniyoruz dolma bahçeye. Benim emektar Renault'dayız ama Ali kullanıyor. Aldığımız poğaçaların peynirli böreğin kokusu içeriği tutmuş. Karnımın acıktığını hissediyorum. Belki Ali de acıkmıştır ama belli etmiyor. Bir yandan aracı kullanıyor, bir yandan da dün gece benden ayrıldıktan sonra yaptıklarını anlatıyor. Gece yarısı garson kızla buluşacağız ya başkomiserim. Ortaköy'de şu bar senin, bu kafe benim, dolaşıp vakit öldürdüm. Saat 1'e kadar orada bekledin yani. Bekledim başkomiserim. 1'e doğru köşedeki kafeye geçtim. Nazaret'in kapısını gören bir masaya oturdum. Bir kahve söyledim, kapıyı gözlemeye başladım. Çok sürmedi, Kınalı Meryem'le Tonguç'un aceleyle bardan çıktıklarını gördüm. Bir an peşlerine takılsam mı diye düşündüm. Sonra garson kızı kaçıracağımdan korktuğum için vazgeçtim. Keşke gitseymişim, belki Bingöl'ünün vurulmasını engellerdim. Hemen sokuyorum lafı ya da kendini vurdururdum. Neyse gitmedik işte başkomiserim. Bir 10 dakika sonra bizim kız da çıktı. Hesabı ödeyip kalktım. Kız barın önünde bekliyor. Tam yaklaşıyordum ki saçlarını turuncuya boyatmış punkçı bir oğlan belirdi. Üzerinde deri bir ceket, kulakta at nalı gibi bir küpe, her tarafından zincirler sarkıyor. Önce rahatsız ediyor sandım ama baktım kızın hiç öyle bir havası yok. O soğukta hiç üşenmeden sarılıp oğlanı öptü. Hem de ne öpüş, hani Fransız öpücüğü denilen türden. Olduğum yerde kaldım. Şimdi kızın yanına gitsek olmayacak. Belli ki kız bizi ekecek. Kızı durdurup bir 5 dakika soracaklarım var desem kız korkacak. Bu arada punkçı oğlan ters bir laf edecek, herifi pataklamak zorunda kalacağım. Baktım olacak gibi değil, vazgeçtim. Madem öyle yapacaktın bari daha evvel çıksaydın da patron içini kaçırmasaydım diye de düşünmeden edemedim. Yapacak bir şey yoktu. Canım sıkılmıştı, eve gitmeyi de istemiyordum. Beyoğlu'na geldim. İstiklal Caddesi'ne girmiştim ki silahlar patladı. Önce umursamadım, Beyoğlu'nda olur böyle şeyler diye düşündüm ama Vakko'nun oraya gelince Nane Sokak'taki kalabalığı gördüm. Bingöllü'nün buralarda bir yerlerde takıldığını hatırladım. Meryem'le Tonguç'un aceleyle bardan çıkışları geldi gözlerimin önüne. Jeton düşer gibi oldu. Kalabalığın arasına daldım. Olay mahalline vardığımda biri çoktan ölmüş, öbürü baygın iki adam gördüm. O sırada mobil ekip de olay yerine intikal etmişti. Kimliğimi gösterip kurbanların kim olduğunu öğrenmek istedim. Güçlük çıkarmadılar. Ölen Bingöllü'ydü. Sonra karakola gittim. Muammer başkomiserime durumu anlattım. Biz konuşurken Tonguç geldi. Elindeki silahı masaya koyup teslim oldu. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Peki şu yaralı adam Ferhat neler söylüyor? Hiçbir şeyin farkında değil başkomiserim. Kendilerine kimin ateş ettiğini bile bilmiyor. Sokakta yürüyorlarmış. Bingöllü ona dikkat et demiş. Karşıya baktığında karanlıkta bir kadınla erkeğin onlara doğru geldiğini görmüş. Adamın eli paltosunun cebindeymiş. O daha elini silahına atamadan adam tabancasını çekip ateş etmeye başlamış. Vurulup düşmüş. Gözünü açtığında hastanedeymiş. Karanlıkta Meryem'i bile tanıyamamış. Ben Meryem'den bahsedince şaşkına döndü. Bizim onlarla bir husumetimiz yoktu. Ufak bir mesele çıkmıştı ama çözdük dedi. Yusuf'u tanıyor musun diye sordum. Sadece Bingöllü ile kavga ettikleri gece gördüğünü söyledi. Yusuf sizi fena benzetmiş. Neden intikam almayı düşünmediniz diye sordum. Kadir abi, bu Yusuf denen adama bulaşılmayacak diye bizi uyardı. Biz de bulaşmadık ama Yusuf denen o herif ne Kadir abiye acıdı ne de bana. Bizi görür görmez bastı kurşunu. Ferhat böyle deyince kendilerine Yusuf'un ateş ettiğini sandığını anladım. Emin olmak için sordum. Sizi Yusuf mu vurdu? Başka kim olabilir komiserim? Tabii o herif vurdu dedi. Yusuf'a büyük bir kin duyuyordu. Ali'nin anlattıkları düşüncelerimi doğruluyordu. Yani Yusuf'un öldüğünü bilmiyordu diye sordum. Bilmiyordu başkomiserim. Bilse Yusuf ateş etti der mi? Yalan söylemiyordu değil mi? Samimiydi. Samimiydi başkomiserim diyor Ali. Yani öyle görünüyordu. Emin olmak zor ama bana samimi geldi. Böylece kafamdaki resim tamamlanıyor. Ama Ali'ye bundan söz etmek istemiyorum. Zaten Dolmabahçe'deki ışıklara gelmişiz. Kırmızı yanıyor duruyoruz. Karşımızda olanca görkemiyle Dolmabahçe Camii. Yeşil yanıyor karşıya. Caminin yanına geçiyoruz. Ali arabayı büfenin yanına park ediyor. Park ettiğimizi gören gençten bir garson büfeden çıkıp yanımıza geliyor. Büyük bardakta iki çay istiyoruz. O kadar çok acıkmışım ki çayı beklemeden başlıyorum yemeğe. Ali de hiç nazlanmadan bana katılıyor. Deniz kenarında iki araç daha var. Biri siyah bir Mercedes, pencereleri buğulandığından içindekileri göremiyoruz. Ama büyük olasılıkla zengin bir Kalantor ile metresi. Öteki İzmir plakalı beyaz bir Opel, üzerinde bir ilaç şirketinin logosu var. Yani şirket aracı. Sağ ön camı açık, kırmızı ojeli bir hanım eli, arada bir sigarasının külünü silkeliyor dışarı. Sürücü koltuğundaki arkadaş anlaşılan çalıştığı şirketin aracıyla çıkmış hovardalığa. Ben ikinci poğaçaya, Ali böreğine geçmeden önce çaylarımızda geliyor. Kahvaltımızı tamamlayıp keyif çaylarımızı içerken karşı kıyıdaki evlerin karla kaplı çatılarının üzerine çekingen bir kızıllık yayıldığını fark ediyorum. Bakışlarımı gökyüzüne çeviriyorum. İri pamuk balyalarını andıran kar bulutlarının arasından süzülen ışık hüzmelerini görüyorum. Güneş ışığı denizin rengini süt beyazından sanki bir maviliğe dönüştürüyor. O kadar güzel ki dayanamayıp mırıldanıyorum. Şu güzelliğe bak Ali. Biz nelerle uğraşıyoruz, doğa neler yaratıyor. Çayını yudumlamakta olan Ali ne demek istediğimi anlamıyor. Buyurun başkomiserim, bir şey mi dediniz? Manzara diyorum, güzel değil mi? Ali ilk kez görüyormuş gibi bakıyor. Benim kadar etkilenmediği belli. Başkomiserim diyor. Geçen yıl teşkilat bizi 15 günlüğüne Amerika'ya götürmüştü ya. Orada olacaktınız. Bir de New York'u görecektiniz. Ne diyeyim şimdi ben bu çocuğa? Lüzumu yok Alicim. Hakiki sevgiler kıyas kabul etmez. Eminim New York da güzeldir ama ben şehri İstanbul'u seviyorum. Şairin söylediği gibi. Nice revnaklı şehirler görünür dünyada, lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Ali ilgiyle dinliyor Yahya Kemal'in dizelerini ama hiçbir şey anlamıyor. Ayıp olmasın diye mırıldanıyor. Doğrudur başkomiserim. Gözlerimi denizden alamıyorum. Başkomiserim diyor Ali. Evet Alicim. Başkomiserim şu Bingöllü Yusuf'un katili olmadığına göre gerçek katil. Dur Alicim dur diyorum. Unut şimdi cinayeti katili. Şu manzaranın tadını çıkaralım biraz. 11. Adalet vicdanımız ile yasa arasında bir yerde duruyor. Odasına girdiğimde Cengiz müdürü pencerenin önünde buluyorum. Sırtı bana dönük, sigarasını tüttürerek camdan bakıyor. İçeri girdiğim biliyor. Az önce sekreteri telefonla söyledi ama o duruşunu hiç bozmadan dışarıyı seyrediyor. Dalgın, aklını kurcalayan bir mesele var. Kar ne kadar çabuk eridi değil mi Nevzat diyor birdenbire. Sadece kirli bir ıslaklık kaldı geriye, öğleye kalmaz o da kurur. Normal ilk kar. Babam İstanbul'un ilk karını gergeç sevdalara benzetirdi. Ne gönülde ne yürekte iz bırakmadan çabucak geçer derdi. Güzel benzetme diyerek dönüyor. Mesleği neydi babanın? Öğretmen, edebiyat öğretmeni. Güzel meslek diyor yaklaşırken. Polis olmasaydım öğretmen olmak isterdim. Cengiz sağ adımını atarken ayağı hafifçe aksıyor, Güneydoğu'daki bir çatışmadan armağan. Uzunca bir süre terörle mücadelede çalışmış. Şöyle otursana Nevzat diyor, eliyle masasının önündeki koltuğu göstererek. Geçip oturuyorum. O da masasına geçmiyor, sigarasından bir nefes daha çekip sehpadaki metal küllükte söndürdükten sonra sanki onunla eşit rütbeden biriymişim gibi karşımdaki koltuğa oturmayı tercih ediyor. Söyle bakalım, kahveyi nasıl içiyorsun? Sade. Telefonu kaldırıp iki sade kahve söylüyor. Telefon ahizesini yerine koyduktan sonra ne oldu dün geceki cinayet diye soruyor. Ne yüzünde ne de sesinde merak var. Biraz karışık bir iş. Aynı olayla bağlantılı bir cinayet daha işlendi. Bu yeni haber bile ilgisini uyandırmaya yetmiyor. Ben de daha fazla anlatmıyorum zaten. Uğraşıyoruz, zaman alacak ama çözeceğimizi umuyorum. Raporlar, tutanaklar belli olunca ben de bir bakayım. Emredersiniz müdürüm diyorum. Gülümsüyor, içten 40 yıllık ahbapmışız gibi. Böyle konuşma Nevzat. Şu müdürüm lafına gerek yok. Aslına bakarsan benden daha kıdemlisin. Sabri müdürümle telefonla konuştuk bugün. Sınıf arkadaşıymışsınız. Vefa Lisesi'nde birlikte okumuşsunuz. Bilmiyordum. Sabri dediği emniyet müdürümüz, lisede birlikte okuduk. Öyle hanım evladıydı ki lakabını Sümsük koymuştuk. Kimse onun polis olacağını düşünmüyordu. Ama hepimizi yanılttı. Hukuk fakültesinden sonra teşkilata girdiği yetmezmiş gibi başımıza müdür bile oldu. Yine de iyi adamdır. Politik hesapların içinde olsa bile kendince bir dürüstlüğü vardır. Ne yalan söyleyeyim, üstlerimle didiştiğimde hep beni korumuştur. Sabri müdürüm diye sürdürüyor Cengiz. Senden çok iyi bahsediyor. Eğer işleri ters gitmeseydi diyor, şimdi benim yerimde Nevzat olurdu. Sağ olsun ama kibarlık yapmış. Bu konu açıldığında öteki amirlerim, müdürlerim işleri ters gitmeseydi yerine açıkça dik başlılık etmeseydi derler. Güçlü bir kahkaha patlatıyor Cengiz. Açık sözlüsün Nevzat. En sevdiğim yanında bu zaten. Ama Sabri müdürüm doğru söylüyor. Senin yerin burası değil, daha yukarılarda olmalıydın. O yüzden yalnızken bana müdürüm filan demene gerek yok. Tabii personel varsa iş değişir. O zaman teşkilatın saygınlığı için prosedür neyi gerektiriyorsa öyle hitap edeceğiz birbirimize. Anlıyorum, sağ ol. Yüzünde aynı içten gülümsemeyle beni süzüyor. Yasalara inanır mısın Nevzat? Ne demek istiyor şimdi bu adam? Yani yasaların adaleti sağlayacağına mı? Öyle diyelim. Yasaların adaleti sağlayacağına inanır mısın? Yasayla adaletin aynı şey olmadığını biliyorum. Yasalar adaleti korumak için varsa da çoğu zaman başarılı olamadıklarını da biliyorum. Daha doğrusu böyle olmadığını her gün yaşayarak öğreniyorum. Çünkü mükemmel yasa yok. Belki de bu yüzden yasalar sürekli değişip duruyor. Belki hep değişecek. Sanırım adalet vicdanımız ile yasa arasında bir yerde duruyor. Bu nedenle yasa adaleti sağlamakta tek başına yeterli olamaz. Ama adaleti sağlamak için yasalara inanmaktan başka da çaremiz yok. Doğru diye karışıyor lafa. Çünkü suçu, suçluyu, cezayı herkes kafasına göre belirlemeye kalkarsa anarşi olur. Ortalık suçtan geçilmez. Ama söylediğim gibi adaletin gerçekleşmesini sadece yasayla sağlamak pek mümkün değil. Çünkü yasa belirsiz, esnek bir şey, istediğin yere çekilebilir. Tıpkı bilim gibi, evet bilim gibi. Söz gelimi şu kriminalistik bilimini düşün. Son dönemlerde hepimiz suçluyla mücadelede bu yöntemleri kullanmalıyız diyoruz. Güzel de kriminalistik yöntemleri, yani bilimi kullandığımız zaman bile yanlış sonuçlara ulaşmaktan kurtulamıyoruz. Sana başımdan geçen bir olayı anlatayım. Yıllar önce Kayseri'de görev yapmıştım. İlginç bir cinayet olayı vardı. 15 yaşında bir delikanlı 60 yaşında bir kadını bıçaklayarak öldürmüştü. Çocuğu bizzat ben sorguladım. Hala olayın etkisi altındaydı. Doğru dürüst konuşamıyordu. Neyse, sakinleştirdik. Kadının komşuları olduğunu, zaman zaman kendisinin kadına alışverişlerinde yardım ettiğini anlattı. Olayın olduğu günde kadın çocuktan ekmek almasını istemiş. O da her zamanki gibi kadının isteğini yerine getirmiş. Ekmeği götürünce kadın onu içeri davet etmiş. Çocuk bunda bir sakınca görmeyerek daveti kabul etmiş ama kadın içeride çocuğa sarkıntılık yapmaya başlamış. Bunun üzerine çocuk evden çıkmak istemiş. Ne var ki kadın ekmek bıçağını çekerek buna izin vermemiş. Benimle birlikte olacaksın diye tehdit etmeye başlamış. Çocuk kadına karşı koymuş, elinden bıçağı almaya çalışmış. İşte o sırada sol omzundan yaralanmış. Aldığı yarayla canı yanan ve kendini kaybeden çocuk bıçağı kadının elinden alıp rastgele saplamaya başlamış, kadını öldürmüş. Olayı inceledik, hem de bizim kriminalistik biliminin yöntemlerini kullanıp kılı kırk yararak inceledik. Kadının çocukla sevişip sevişmediğini, cinayet silahı olan bıçağın kime ait olduğunu, çocuğun omzundaki yarayı kendisinin açmış olup olamayacağını, maktulün daha önce kimseye sarkıntılık yapıp yapmadığını araştırdık. Biraz hafif meşref bir kadın olduğunu, daha önce de köşedeki manavın oğluyla ilişkiye girdiğini öğrendik. Delikanlının ise sicilinin tertemiz, çevresinde sevilen bir çocuk olduğu bilgisine ulaştık. Sonuçta çocuğun söyledikleri gerçeğe yakın çıktı. Ben de bu kanıdaydım. Ekipte Tahsin diye orta yaşlı bir polis memuru vardı. Bu çocuk yalan söylüyor dedi. Konuşurken gözlerine dikkat ettiniz mi? Güya size bakıyor ama gördüğü başka bir şey. Oğlan samimi değil. Bence olay anlattığı gibi olmadı. Nasıl oldu peki diye sorduk, açıklayamadı. Tahsin'inki sadece önseziydi. Neyse, sonuçta çocuk nefsi müdafadan yakayı sıyırdı. Aradan 6 yıl geçti, tayinim Mardin'e çıktı. Terör zamanı, uyku durdurak yok, operasyon üzerine operasyon. Bir gün dağda yemek yiyoruz, yere eski bir gazete parçası serdiler. Gözüm gazetedeki bir habere takıldı, daha doğrusu bir fotoğrafa. 20 yaşlarında bir delikanlı, gözüm bir yerden ısırıyordu. Hatırlamak için haberi okudum. Fotoğraftaki şahsın komşularının 8 yaşındaki kızını kendi evlerine çağırarak önce tecavüz ettiğini sonra öldürdüğünü yazıyordu. Haberi okurken tanıdım fotoğraftakini. Bu Kayseri'deki cinayet zanlısı olan çocuktu. Yoksa bizim Tahsin haklı mıydı? Eğer haklıysa büyük bir yanlışlık yapmıştık. Hem de bilimi kullandığımız halde hem de yasayı kullandığımız halde. Vicdan azabı mıdır, merak mıdır bu olay aylarca kafamı kurcaladı. Bir izin dönüşü Kayseri'ye uğradım. Emniyette arkadaşlar var, onlara bu olayı sordum. Tam olarak hatırlamıyorlardı. Üşenmeden mahkeme dosyalarına baktım. Delikanlının avukatı bir psikoloğun değerlendirmesine dayanarak şöyle diyordu. Müvekkilim yıllar önce henüz reşit bile değilken cinsel bir saldırıya uğramıştır. Kendisini taciz eden kimseyi öldürmek zorunda kalmıştır. O yaşta bir çocuk için bu çok ağır bir travmadır. Bu travma sonucu müvekkilimin ruhsal yapısı bozulmuş, akli melekelerini kullanamaz hale gelmiştir. Müvekkilim yaptığı fiilin korkunç sonuçlarını değerlendirmekten acizdir. Bu nedenle hapse atılmaması, bir hastanede tedavi görmesi gereklidir. Sonuçta mahkeme savunma makamının isteği doğrultusunda bizim katili hastaneye yollamış. Sonrasını bilmiyorum. Delikanlı iyileşip topluma kazandırıldı mı yoksa bir yerlerde başka bir komşu kızına tecavüz edip öldürme planları mı kuruyor belli değil. İkinci ihtimal doğruysa bizim Tahsin haklı demektir. Eğer onun görüşlerine önem verseydik o kız şimdi yaşıyor olacaktı. Ama Tahsin'in söylediklerini dikkate almadık. Bu yüzden ben bizim meslekte öncelikle insana inanırım. Bilim, yasa elbette gerekli ama hepsinden önce aynı anlayışa sahip olduğumuz, sonuna kadar güvenebileceğimiz insanlar gerekli. Kendini konuşmanın heyecanına kaptırmışken kapı vuruluyor. Lafının bölünmesine sinirlenen Cengiz sertçe bağırıyor. Girin. Elinde kahve tepsisiyle bir görevli görünüyor kapıda. Kahvelerimizin geldiğini görünce sakinleşerek arkasına yaslanıyor. Belli ki görevlinin yanında konuşmak istemiyor. Görevli kahvelerimizi sehpanın üzerine bırakırken Cengiz'in bütün bunları bana neden anlattığını anlamaya çalışıyorum. Nereye varmak istiyor bu adam? Yeterince uyum içinde çalışmadığımızı mı düşünüyor? Böyle bir diskurdan sonra sen artık bize ayak uyduramıyor musun diyecek. Olabilir. Böyle düşünüyorsa beni emekli mi edecekler yoksa bu uyarıdan sonra bir kez daha denemeyi mi tercih edecekler? Görevli dışarı çıkınca söze hemen başlamıyor Cengiz. Sigarasını tazeliyor, ardından uzanıp kahvesinden bir yudum alıyor. Onu izlemekle yetiniyorum. Kahve fincanını sehpanın üzerine bırakırken bunları sana niye anlattığımı merak ediyorsundur diyor. Herhalde birlikte çalışmamızla ilgili. Evet öyle. 2 sene önce de bu odada buluşmuştuk, hatırlıyorsun değil mi? Elbette hatırlıyorum. Konuştuklarımızı da hatırlıyorsundur o zaman. Senin emekli olman gerekiyordu ama ben sana kalmak istiyor musun diye sormadan kalmanı istemiştim. Sen de ince eleyip sık dokumadan kaldın. İyi de oldu. Başarılı işler yaptık ama... O konuşurken tamam diyorum içimden. Demek buraya kadarmış. Demek teşkilat artık işi bırakma zamanımın geldiğini düşünüyor. Kim düşünmüyor ki, baksana Evgenya'ya, o da işi bırak benimle evlen demiyor mu? İşi bırak filan demedi, sadece benimle neden evlenmiyorsun dedi. Neyse, hepsi aynı kapıya çıkmaz mı? Açıkçası artık ben de yoruldum. Bayrağı gençlere devretmenin zamanı geldi de geçiyor bile. İyi de neden tadım kaçtı böyle? Neden canım sıkılmaya başladı? Birçok karmaşık cinayeti birlikte çözdük diye sürdürüyor Cengiz. Daha doğrusu sen ve ekibin çözdü. Hizmetlerin için teşekkür ederiz ama artık taze kana ihtiyacımız var demesini beklerken, ama henüz işlerimiz bitmedi diyor. Ben teşkilatın İstanbul'da senin gibi tecrübeli birine ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli insanlar kolay yetişmiyor. Yetişenler de çalıştıkları kenti, insanlarını tanımıyorlar. Sen bu şehri, bu şehrin insanlarını, semtlerini, sokaklarını, yani bu şehrin ruhunu biliyorsun. O yüzden konuşuyorum seninle. Çünkü önümüzdeki günlerde teşkilatta yeni düzenlemeler, görev dağılımları bekleniyor. Senin görevde kalmanı istiyorum ama sana haksızlık etmek de istemiyorum. Hani artık yoruldum falan diye düşünüyorsan. O yüzden bu kez soracağım. Birkaç yıl daha bizimle kalmaya ne dersin? İçimdeki sıkıntı geldiği gibi kayboluveriyor. Bütün gecenin yorgunluğu sanki bir anda uçup gidiyor. Heyecanımı, sevincimi Cengiz'in anlamasından korkuyorum. Hemen yanıt vermek yerine kahve fincanına uzanıyorum. Küçük bir yudum alıyorum. Dün gece içtiğim kahvenin yanında bu bulaşık suyu kalır ama kimin umrunda? İçim lunapark'a gitmeye hazırlanan bir çocuk yüreği gibi kıpır kıpır. Aslında bu sevinç derinden derine korkutmuyor da değil beni. Bugün değilse birkaç yıl sonra bu iş bitecek. Ben de emekli olacağım. Bu sona kendimi hazırlamam gerek. Fakat görüyorsunuz halimi. Oysa çoğu zaman olaylar üstüme üstüme yürümeye başladığında, cinayetler dayanılmaz bir hal aldığında, kötülüğü en saf haliyle karşımda gördüğümde herkese her şeyi bırakıp kaçmak geliyor içimden. Sahiden istiyorum bunu ama mesleği bırakmak gündeme gelince de işte böyle oluyor. Elim ayağım tutuluyor, bu korkuyu, bu kederi hissediyorum. Belki teşkilattaki herkes benim gibi değildir. Belki ben yapabileceğim başka bir iş olmadığı için hemen vazgeçmiyorum meslekten. Çünkü kolay bir iş değil bizimki. Kaç kişi biliyorum istifayı basıp giden ya da bizim Şişko Muammer gibi emekliliğin dört gözle bekleyen. Bende bir yanlışlık var herhalde. Suskunluğumun sürdüğünü gören Cengiz'in ince uzun yüzüne kaygı dolu bir ifade yayılıyor. Elindeki sigarayı kül tablasına bırakırken... Benden buraya kadar demeyeceksin değil mi diye soruyor. Dememesine demeyeceğim de sevincimi de belli etmesem iyi olacak. Ayrıca nicedir Cengiz'in davranışlarında sezinlediğim bir anlayışa katılmadığım belirtmenin tam zamanı. Yoksa bu evet onun her düşüncesini onaylıyormuşum anlamına da gelebilir. Hayır, buraya kadar demeyeceğim. Görevde severek kalırım. Duraksadığım gören Cengiz ama diyor bir açıklama bekleyerek.